Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sunduğumuz programımızda Memleketim FM ortak yayınıyla birlikteyiz yine. 15.55'e dek de yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi söylemiştik. Hemen telefonu hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra her zaman olduğu gibi ilk müziğimizi dinliyoruz. Dokuzu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri. Evet, hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikiyatrist, psikoterapist, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Doçent Doktor Sayın Cebrail Kısa bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün birazcık duygu bağımlılığından söz edeceğiz. Tabii bağımlılığın getirdiği, insanları getirdiği noktalardan söz edeceğiz ama nedir öncelikle duygu bağımlılığı, nelere duygu bağımlılığı diyoruz?
Ben de ilk önce sevgili dinleyicilere bir merhaba diyeyim.
Buyurun.
Şimdi hani insanın varoluşsal olarak veya yaratılıştan aslında bizim bir ötekine, bu bir canlı olabiliyor, bizim bir şeylere aslında bağımlılığımız var. İnsan yalnız başına yaşayan bir canlı değil. Hani hep konuşula gelen bir şey var. Ayaklarının üstünde durmak.
Evet.
Kendi başına hayata devam ettirmek. Şöyle baktığımızda aslında kendi başımıza ayaklarımız üzerinde dursak bile bir şey ifade etmiyor. Biz ancak bir ötekiyle yaşayabilmeyi, yani bir inançla, bir insanla, bir meslekle, bir grupla yaşayabilmeyi öğrenmeliyiz. O nedenle biz diyoruz ki hani hayatımızdaki duygular bizi bir şeylere, insanlara, mesleklere bağımlı kılıyor. Yani bizim içimizdeki yalnızlığı, hani yalnızlık bir duyguysa, kimlikle ilgili kısmı, kabulle ilgili kısmı, sevmekle ilgili kısmı, bütün bunların gelişebilmesi için o duygusal altyapının doyurulması lazım. Yani diyoruz ki insan güvenli bağlanmak istiyor hayata, inanca, mesleğe, birilerine. İnsan birileri tarafından hani sistemin içinde kimlik olarak onaylanmak istiyor. Ve sevmek, sevilmek istiyor.
Evet.
Bu üçü gerçekleşmezse işte duygular ortaya çıkıyor. Hani biri sizi hiç görmezden geldiğinde, biri sizin adınıza konuştuğunuzda size konuşma hakkı vermediğinde ne yaşarız? Kimlik tehdidi değil mi? Hani,
evet.
Yok sayılmak.
Evet.
Kimlik olarak yoksak işte utanç duyarız. Biri size hani güvenli bağınızı kaybettiğinde, ülkemizle ilgili olsun, paranızı kaybettiğinizde, mesleğinizi kaybettiğinizde, evet, bu da bir tehdittir. Bu da öfkeye yol açar.
Evet. Şimdi aslında bu noktada baktığımızda geldiğimiz durumda o kadar çok öfke yaşadığımızı görüyoruz ki özellikle toplumsal olaylarda ya da kişisel karşılaştığımız pek çok olayda. Şimdi tabii bunun da kontrolü mümkün müdür? Birazcık da öfke deyince
öfkeden
konuşalım isterseniz.
Çok güzel. Zaten günümüzde sosyal yaşantıya baktığımızda, medyaya baktığımızda, yazılı veya görsel bir hayli öfke ile ilgili sorun yaşanılan bir coğrafyada, bir ülkedeyiz hani. İşte bizim öfkenin ne olduğu ile ilgili, öfkenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili aslında bakmamız lazım.
Evet. Sağlıklı insanlar da öfkelenebilir.
Tabii ki,
değil
tabii
mi?
Tabii ki. Yani. Ben şöyle değerlendirelim. Duygular çok güzeldir. Hani öfke de çok güzel bir şeydir. Hı hı. Hani sağlıklı olmanın bir göstergesi. Çünkü duygular nereye gideceğimizi, nereye gidemeyeceğimizi, derdimizi anlatmak için ve hangi durumda olduğumuzu gösteren sinyaller.
Hı hı.
Hani biz öfkelenmeden ne istediğimizi elde edemeyiz.
Evet.
Biz aynı şekilde neşelenmeden, biz utanmadan, biz korkmadan yolumuzu aydınlatamayız.
Tamam. Öfke duygusal bir duygu
bir
aslında.
Duygu.
Ama son zamanlarda baktığımızda şiddete dönüştüğünü görüyoruz ne yazık ki.
Evet.
Suç işlemeye neden olduğunu görüyoruz. Bu boyutta birazcık tehlikeli galiba.
Evet. Önemli olan o duyguların hani bir mesaj özelliği vardır. İhtiyaçlarımızı gösteren şey. Bu kadar yeter.
Evet.
Ama işte öfkenin geri planda şöyle belirteyim. Kimlik olarak yok sayılan bir kadın veya erkek.
Hı
hı. Utanç duyuyor. Utancından dolayı öfkesi kabarıyor. Ben buradayım. Beni gör diyor. Ben de bir bireyim ve bir şey anlatıyorum. Hani canım yanıyor. Beni gör. Veya işte hani hayattan bir şey almak istiyorsunuz. Hani öğrenci çalışıyor.
Hı hı.
İstediği notu alamıyor. Veya oyuncu kendine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Evet, işte öfke ortaya çıkıyor. Ve her şeyi öfkeyle halletmeye çalıştığımızda halledemiyoruz. Çünkü öfke devam ettiğinde ve öfke yükseldiğinde çözüm yollarımızı kaybediyoruz. Bir ötekiyle anlaşabilmenin iletişimi kaybediyoruz.
Hı hı.
Ne öfke çok yüksek miktarda günlük yaşamda olduğunda aslında ihtiyacımız da gölgeliyor. Hani şöyle söyleyeyim. Bir bakkala gidiyoruz. Hani bir bardak su veya bir su rica edelim diyoruz. Bakkal bir başkasıyla konuşuyor, bizi görmüyor. İkinci defa söylüyoruz. Bir başkasıyla konuşuyor, bizi görmüyor.
Hı hı.
Bu devam ettiğinde öfkemiz artıyor ve öfkemizle kavga etmeye başlıyoruz. Ama ne oluyor? Su ihtiyacımızı karşılayamıyoruz ve karşı tarafa yıkıcı olmaya başlıyoruz. Evet, işte bu aşamada öfkenin, duyguların bize ne yaptığını, ötekine ne yaptığını, hem biz ihtiyacımızı karşılamıyoruz, hem karşı tarafı incitip kendimize saldırtıyoruz.
Yani öfke bir sorun olduğunu gösteriyor diyorsunuz, evet, ama bir de çözüm bulmamız gerektiğini söyler.
Kesinlikle
aslında.
Bir sorun olduğunu ve bu sorunu halletmemiz gerektiğini gösteren çok önemli bir sinyal. Hani öfke olmadan, üzüntü olmadan, korku olmadan, neşe olmadan yolumuzu bulamayız.
Bulamayız. Peki nasıl çözülür bu sorun? Sıkıntı orada galiba.
Evet, tabii ki. Yani öfke yükseldiğinde, duygular yükseldiğinde biz zaten şöyle tanımlıyorum ben. Aslında sorun diyorum, yükselen duygulardır. Tabii ki bir noktaya kadar yükselsin tabii ki duygularımız.
Evet.
Ama oradan yükselme devam ettiğinde bu ihtiyacımızın karşılanmadığını gösteriyor ve giderek bu öfke yükseliyor. Yükseldikçe de daha iletişim kanalları kapanıyor. Biz şunun farkına varacağız. Duygularımızdan korkmayacağız. Hani öfkelendiğimizde hemen şu an benim bu yaptığım çerçeveleme yapacağız. Hocamız dedi ki yani veya klasik literatür diyor ki öfke iyidir. Öfke bir ihtiyacımızın olduğunu gösterir. Ha, benim suya ihtiyacım var. Hani bir defa istedim, bu adam beni duymadı, hani ona bir sorayım ne oldu, hani ben su istedim. Ya işte annem hastaydı, işte telefonda görüşüyordum, hani onun için sana dönemedim. Yoksa sana su vermek değil. Biz ihtiyacımızı bildiğimizde, öfkemiz ortaya çıktığında onu bize ve karşı tarafa ne yaptığını gördüğümüzde kesinlikle, hani ben duyguları yönetmek diyorum, çok kontrol değil. Hani
evet.
Çünkü yok sayamayız duyguları, yok saydığımızda zaten yaşamak zorlaşıyor. Duygularımız yükseldiğinde siz bana bağırdığınızda şunu diyeceğim. Evet, Nilgün Hanım bağırıyor. Duyguları yükseldi ve büyük ihtimalle bir ihtiyacı var. İkincisi, büyük ihtimalle ben bir şey yaptım ki, hani Nilgün Hanım. Evet, ben size karşı yaptığımın farkında olduğumda daha böyle alttan alıp hani dediğimde.
Peki siz alttan almadığınız takdirde. Sizde de aynı
evet.
Öfke ortaya çıktığında
evet, kavga başlıyor.
Kavga başlıyor.
O zaman siz bu ilişkiden almak istediğinizi kaybediyorsunuz. Ben de ilişkiden almak istediğimi kaybediyor muyum?
Evet.
Halbuki bu eş ilişkisi ise güven, keyif ve sevgi arıyoruz. Bu pazarda bir pazarcıyla bir öfke çatışmasıysa boşu boşuna oradan istediğimizi alamıyoruz. Öfkeyi yükselterek eve huzursuz dönüyoruz, değil mi?
Evet.
Hayatımızı mahvediyoruz karşılıklı olarak.
Yani bir taraftan bir tarafın vazgeçmesinin yeterli olduğunu söylüyorsunuz.
Yeterli olduğunu fark ettiğinde yatıştırabileceğini. Çünkü
evet.
Amacımız hani evlilikse, hani veya çatışma ortamında şöyle, öfke yükseldiğinde evde gerginlik devam edecek. Öfke yükseldiğinde iştahımız azalacak, huzursuz olacağız, uykumuz bozulacak, çeşitli hastalıklar ortaya çıkacak, bedensel hastalıklar. Biz akşam iyi yatmak istiyorsak, hani evin içinde keyifli yaşamak istiyorsak, öfke niye yükseldiğini ona dile getiriyoruz.
Evet.
Ve karşı taraf, zaten biz birinci duygu dediğimiz şey şudur. Hani benim senden hani lafımı kestin, dinleyemedin, bu konuyla ilgili fikrimi beyan etmedin ve ben çok kötü hissettim ve onun için de bağırdım hani.
Evet.
Hani sen ayağıma bastın, hani ben birden bağırdım gibi.
Hı-hı.
Ha, özür dilerim, evet evet basmışım. Veya senin 10 dakikanı ben harcadım hani. İşte bu birinci duygu dediğimiz geri planda öfkemizin niye ortaya çıktığını fark ettiğimizde kesinlikle birbirimizi yatıştırmayı öğrenebiliyoruz.
Öğrenebiliyoruz. Şimdi tabii dozajın artarak gitmesi belki de bu yaşadığımız yönetme siz hani kontrol
evet,
demiyorsunuz.
Evet, evet, evet. Yönetmek, fark etmek.
Yönetemediğimiz durumlar mı bağımlılık yaratıyor aslında?
Şimdi yönetemediğimiz durumlar aslında yönetmeyi bilemediğimiz için hani o öfke sürekli ortaya çıkıyor. Yani biz sanki kültürel bir kodumuz da var hani, değil mi? Ne kadar çok duyguyu yükseltirsek, ne kadar çok karşı tarafı baskı altına alırsak, hani ne kadar çok bağırırsak, ne kadar çok karşı tarafı baskı altına alırsak sanki istediğimizi alabilir gibi bir durum var. Hayır, işte o zaman ne kadar çok duygular, öfke yükselirse karşılığını alamıyoruz istediğimizin.
Evet.
Ve bizim şunun farkına varmamız lazım. Hani bir duygu dalgalanması yaşayacağız hepimiz. Bunların çok normal bir dalgalanma olduğunu. Ama buradaki temel şeylerden bir tanesi öfkeyle ilgili benim kullandığım özellikle kendini yatıştırmak ve ötekini yatıştırmak.
Evet.
Hani biz ötekine, nesneye, bir insana birazcık bağımlıyız dedik. Hani ayakların üstünde durmak yok.
Evet.
Bu bağımlılığımız da varsa bir ötekinin keyifli olması bizi de keyifli hale getiriyor. Bunu fark ettiğimizde duygularımız yükseldiğinde ilk önce kendimizi yatıştırmayı öğreniyoruz.
Evet.
Hani ben su istedim. Bakkal işi vardı, hani beni duyamadı. Veya siz önemli bir konuda burada konuştunuz. Fark edemediniz ya da hani bana az zaman ayrıldı.
Evet.
Ben bunu fark ettim size söylediğinde. Siz de evet hocam ben de fark ettim ama diğer konu hani daha hızlı oldu, bir şey yapamadım. Bu çok güzel bir şey. Kendini yatıştırmak ve siz de fark ettiğinizde ben sizi de yatıştırıyorum.
Evet. Şimdi genelde olaylar üzerinden gittik.
Evet.
Çoğu zaman olaylar tabii ki öfkelendiriyor ama düşünceler de öfkelendirebiliyor. Tabii ki bunu da bir başkasından çıkarabiliyoruz bu öfkemizi.
Evet. Şöyle bir şey var tabii ki. Hepimiz aslında bahsettiğimiz kimlik, kimliğin onaylanmasına geliyor. Yani şimdi herkes kendi yaşantısının veya düşüncesinin haklı olduğunu düşünüyor. Hani ötekini ötekini kabul etmiyor. Ama biz de şunu biliyoruz ki biz burada 5 kişiysek, 6 kişiysek, değil mi? Her birimizin bir bakış açısı olacak. Yani biz bir otel odasında kalıyorsak birisi denize bakan odayı tanımlayacak, birisi dağa bakan odayı tanımlayacak, birisi yola bakan odayı tanımlayacak.
Evet.
Her birimizin birer kimliği, düşüncesi ve hayatı var. Aslında buraya böyle baktığımızda evet öfke daha kontrol ve yönetilebilir durumda. Ha, farklı bir şey var. Olayların dışında gerçekten doğuştan itibaren bu zor doğumla ilişkili olabilir. Erken çocukluk yaşantılarıyla ilişkili olabilir. Zor öfkeli insanlar var. Hani sürekli. Onlar da bizim bu dediğimiz işte biraz önce değindiğimiz şeyi kendi kendimize yapmayı öğrendiğimizde hani birazcık şu kelime de
aşılamayacak bir şey değil diyorsunuz.
Kesinlikle, aslında. Kesinlikle.
Evet.
Sizler de duymuşsundur, sayın dinleyicilerimiz de duymuşlardı son zamanlarda. Duygu düzenleme diye bir kavram var. Yani öfkemizi, üzüntümüzü, şaşkınlığımızı, utancımızı, korkumuzu, neşemizin farkına vardığımız zaman bunları yatıştırabilmeyi. Bunlardan korkmuyoruz hani günlük hayatta bunlar olsun. Hani bizim evde hocam biz hiçbirimize bağırmayız. Hiç kavga olmaz. Hayır, biz öyle bir şey istemiyoruz. Bol bol kavga edin, bol bol bağırabilirsiniz ama niye bağırdığınızı konuşabilirsiniz hani.
Evet. Şimdi aslında hani hep hoşgörülü olmak deriz ya, o eski hoşgörümüzü kaybettik deriz ya. Şimdi var olan sorunlar geçmişte de vardı,
evet,
şimdi
evet,
de var. Ama eskiden öfkelendirmezken şimdi öfkelendiriyor işte.
Evet. Şimdi eski daha kalabalık yaşıyorduk. Daha ihtiyaçlarımız ortaktı. Hani aynı tastan yemek yeniliyordu. Aynı kıyafetler giyiliyordu. Daha ortak bir şeyimiz vardı. Ama biz daha çok bireyselleştik. Eskiden işte evin iki tane büyüğü hani konuşma hakkı varken diğerleri sadece dinleyiciydi. Hani
ama o anlamda karar verirken sanki daha mutlu olmamız gerekirmiş gibi.
İşte yok yani şey daha farklı. Şimdi orada aslında birbirinden çok farklı. Eskiden grup yaşantısı bizi bazı alanlarda daha kolaylaştırıyordu. Ama bizim bu kadar bireysel egolarımız ve kimliklerimiz yoktu. Hani biz bir gruba aittik, bir aile aittik.
Evet.
Ama şu an çok bireysel olduğumuzda, yani şu an mesela herkes kendi ayakkabısını kendisi seçiyor. Hani herkes yiyeceği yiyeceği kendisi seçiyor. Ve bunlar duygu yükselmesine neden oluyor. Yani bireysel bağımsız hayatlarımız var.
Evet.
Sınırlarımız net belirleniyor. Ama eskiden bir ortak sınırlarımız vardı. Bizim o sınırımızda kardeşimiz de yaşıyordu, komşumuz da yaşıyordu.
Evet. Aslında öfke hayatımızın bir parçası. Onunla yaşamayı öğreneceğiz.
Kesinlikle.
Onu yönetmeyi öğreneceğiz.
Yönetmeyi.
Şu birkaç başlık halinde dinleyicilerimize nasıl yönetebileceğimizi tekrar
şimdi,
hatırlatalım isterseniz.
Şimdi bir defa duygular çok güzel. Yaşamamıza tat veren enstrümanlar. Anlaşılmamızı sağlıyor. Bizim ne durumda olduğumuzu duygularımız bir başkasına gösteriyor. Bunun farkında olduğumuz zaman, yani karşımızda biri öfkelendiği zaman, biri üzüntü olduğu zaman, biri korku içinde olduğu zaman, işte onun yanına oturup ne hissettiğini sorduğumuzda zaten birbirimizi anlarız. birbirimizi yetiştiririz. Bizler bunların farkında olursak, duygu düzenleme dediğimiz, kendimizin de öyle. Hani ben birazcık sinirliyim. Bak bana bir şey söylersin ama ben erkenden öfkelenirim. Ben hassas bir insanım. Hani böyle benim hakkımda konuşursan veya bir şey dersen ben erkenden böyle onay bekleyen bir insanım. Sevilmeye ihtiyacım var. Hemen ben utanç ve öfke ortaya çıkar. Bence bunlar çok önemli.
Evet.
Yani herkes bunlar üstüne korkmayacağız. Bunların hayatımızda yaşanmasını, yaşansın ve evde veya iş yerinde biri bunları yaşıyorsa ne oldu, nasıl hissediyorsun diye baktığımızda kendi payımızı ve onun payını gördüğümüzde duygularımızı düzenleyebiliriz daha kolay bir şekilde.
Evet, o sorunun üzerine gidip çözmeye
çalışmalıyız. Öğrenmek lazım.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimize paylaştığınız için biz öfkesi az günler dileyelim.
Duygularımızın düzenlendiği zamanlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Psikiyatrist, psikoterapist, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Doçent Doktor Sayın Cebrail Kısaydı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza ve müziğe dönüyoruz yeniden.
Yansıyan asi gülümüş açar yara yürekte aksi bir düşara siyahlar kaplarını ah sardıkça sarar bana kızma yalvarsam bile git ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim serseri kelimeler döküldü dilden siyaha döndü yine acılı gözler azap belirdi birden duygusuz eller boş bak darılma, burada kalma, ah çektirme bana. Ah hırçın suretini, ah sevdiğim yârim. Ah hırçın suretini, ah sevdiğim ah çektirme bana ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın suretini ah sevdiğim yârim ah hırçın sevdiğim yârim.
15:29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi bir telefon bağlantımız var. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı sevgili Uğur Özdemir telefon hattımızda. Çünkü sevgili dinleyicilerimiz, İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri Balkan topraklarında kalan Osmanlı dönemi eserlerini tanımak ve Türk köylerini ziyaret etmek için 6 Şubat'ta pedal çevirmeye başladılar. Bakalım şu an neredeler? Sevgili Uğur Özdemir'e başkentten selamlar diyoruz.
Merhabalar.
Evet, neredesiniz şu anda sevgili Uğur Özdemir?
Şu anda Saraybosna'dayız. Hatta 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan Avusturya Macaristan Veliahtı'nın öldürüldüğü köprünün üstündeyiz.
Evet.
Eşliğinde burayı tanıyoruz.
Evet, şimdi amacınız neydi? 6 Şubat'ta pedal çevirmeye başladınız. Kaç kişiyle çıktınız yola? Nasıl gidiyor yolculuk?
Yola 10 kişiyle çıktık. Bisiklet sürmek zaten bizim için bir yaşam tarzı. Malatya'da da üniversitemiz adına birçok yerlere gittik. Hatta Türkiye'de 3 bölgede bisikletle pedalladık. Toplamda 3'ünün toplamı, daha doğrusu 5.000'i buluyor. Daha sonra uluslararası bir etkinlik yapma kararı aldık. Bunu rektörümüze sunduk, belediye başkanımıza sunduk. Çok sıcak baktılar ve onayladılar. Bunun için de bize en uygun yere olan yer ecdat topraklarımız olan Balkanlardı. Hani Osmanlı'dan kalan eserleri görmek, onların tarihi yapısını yerinde incelemek. Gerçekten bunları hissederek yapmak istedik ve 10 kişi yola çıktık.
6 Şubat'ta çıktınız yola. Güzergahlarınız nereydi?
Makedonya'dan başladık, Üsküp'ten.
Evet.
Makedonya'da Üsküp, Gostivar ve Ohrid'de bulunduk. Daha sonra Arnavutluğa geçtik. Arnavutluk'ta Elbasan, Tiran, İşkodra'da bulunduk. Karadağ'da Podgorica, Rojaje, Sırbistan'da Novi Pazar, Kraljevo, Cacak, Belgrad, Mitrovic, en sonunda Bosna'da Tuzla ve Sarajevo. Yani Saraybosna.
Evet. Şimdi ilk turunuz değil galiba, değil mi bu?
Yok. Türkiye'de de daha önce Malatya, Çanakkale, Adana, Antalya ve Samsun, Batum turları yaptık.
Evet. İlk Balkan turunuz o zaman.
Evet, Balkanlarda ilk turumuz.
Şimdi tabii ki Balkanlarla pek çok kültür ortaklığımız var gibi görünse de kültür farklılıkları da yaşanıyor tabii ki. Sizin fark ettiğiniz o kültür farklılıklarından birazcık söz edelim. Neler gördünüz, ne tür farklılıklar yaşıyorsunuz?
Yemek tabii ki öncelikle dikkatimizi çeken olay. Makedonya'da pek sıkıntı yaşamadık ama Arnavutluk'ta, Karadağ'da, Sırbistan'da ciddi sıkıntılar yaşadık. Çünkü ev yemekleri bulmak, Türk yemekleri bulmak oldukça zor. Böyle bir yere geldiğimizde insanlar hani oranın yemek kültürüne alışın, orayı bir tadın diyorlar da. Bildiğiniz gibi buralarda helal olmayan etler de var. Ve çoğu kişi İngilizceyi bilmediği için, hani Türkçeyi zaten bilmiyorlar, anlaşma konusunda bayağı güçlük çekiyorduk. Yani bu üç ülkede yemek konusunda bayağı sıkıntı yaşadık. Kültürleri çok farklı. Daha çok fast food ürünlerle karınlarını dolduruyorlar ve hani bizim yiyebileceğimiz tarzda bir şeyler değil. Ama Saraybosna'ya geldiğimizde bir rahatladık. Hani sanki tam olarak olmasa da kendimizi evimizde gibi hissettik. Burada insanlar sabah kahvaltısında gerçekten inanılmaz bir şekilde boşnak böreği dedikleri şeyden yiyorlar. Biz de tadına baktık. Ama burada artık alışılagelmiş, evlerinde kahvaltı yapmadan hemen hemen bir 30-40 metrede bir börekçi bulabilirsiniz. Alıp ayaküstü orada yiyip işlerine gidiyorlar ya da işte gezeceklerse gezmelerine. Akşam yemeğinde ise cevabi diye bir şey var. Bizim köfte diye adlandırdığımız. Cevabi yiyorlar sık sık.
Evet. Şimdi hepiniz üniversite öğrencisisiniz değil mi?
Evet, hepimiz üniversite öğrencisiyiz.
Şimdi tabii
İnönü Üniversitesi.
İnönü Üniversitesi kültür farklılıklarının yanı sıra o Osmanlı'nın Osmanlı dönemine ait eserleri de görüyorsunuz belki. Değişik bir tarihi yapı söz konusu mu oralarda?
Tabii ki. Yani internet üzerinden okuyup gelmiştik buraya. Balkanları daha önce bilmiyorduk. Camiler var, eserler var, işte medrese kalıntıları falan var. Bunları duymuştuk ama buralara geldiğinizde bunlardan çok daha fazlası olduğunu göreceksiniz kesinlikle. eserleri şu an sayardım ama gerçekten saymakla bitmeyecek kadar Osmanlı eserleri var burada. Hatta şehrin büyük bir kısmı Osmanlı çarşısı, Osmanlı pazarı diye ayrılmış. Ve merkezde Osmanlı eserlerine rastlayabileceğiniz çok yakın yerler var.
Evet. Peki dönüş ne zaman? Dönüş güzergahınız nasıl olacak?
Dönüşü 25 Şubat diye düşündük.
Evet.
Güzergahta bir tekrar bisikletle dönmüyoruz. Uçakla sağlayacağız. Yani derslerimiz başladığı için pek vaktimiz olmuyor.
Evet, evet. Peki dönüşte gezdiğiniz, gördüğünüz yerleri üniversitedeki diğer topluluk üyeleriyle mi paylaşıyorsunuz?
Dönüşte bir söyleşimiz olacak üniversitede. Yine rektör hocamızın, belediye başkanımızın, valimizin katılımıyla gerçekleştireceğimiz. Tabii bunların içinde üniversite öğrencileri de olacak. Sadece topluluğumuzla kısıtlı kalmayacağız.
Hı hı.
Güzel bir söyleşi yapmayı düşünüyoruz. Çünkü insanların buralar hakkında bilmesi gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Hani internetten yazanın daha fazlası.
Evet. Tabii bu tür turlarınız devam edecek. Bu tür turlar devam ettiği sürece biz de Hayatın Sesleri'nde sizi ağırlamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Dönüşte stüdyomuzda da sizleri görmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarınıza da selamlar, sevgiler.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı sevgili Uğur Özdemir, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar, yolları açık olsun diyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Sana son kara mendilim olsun nişan. Eğlenirsen geleyim ince beline kuşa. Zeytinden aşmışsın güzeller başımızı. Gönderdiğim mektubu koynunda taşır mısın? Zeytinden aşmışsın güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşır mısın? Güzel gördüm endamlı, başları karabağlı. Dedim sevdan nerede, özleri yola battı. Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim koynunda taşımışsın. Zeytinden aşmışsın güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşımışsın.
yolculuk. Evet, 15.39 Türkiye'de saatlerimiz, öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi bugün çok farklı bir kavramdan söz edeceğiz. Şimdi insandan insana fark var. Bazı insanlar öyle davranışlar sergilerler ki imreniriz, muhteşem, emsalsiz deriz ve hayran oluruz. Hayranlık uyandırırlar gerçekten. Zarafet de böyle bir şey. Normali aşan bir davranış özelliği diyebiliriz aslında herhalde. Şimdi insanın içindeki, özündeki zarafetten söz edeceğiz biz bugün. Nedir bu?
Ama siz böyle deyince ben işte üzülüyorum. Yani normali aşan olmaması lazım bunun. Normalinin bu olması lazım.
Ama hani öyle deriz ya.
Evet, işte öyle dememiz bile bizi tekrar tekrar bu konuları konuşmaya sevk ediyor.
Evet, evet.
Ben hep öyle hissediyorum. Çünkü bunlar dediğiniz doğru özümüzde olan şeyler. Ama bir biçimde nasıl olduysa üstünü örttük. Değer vermedik veya yerine başka bir şey geçirdik, ondan daha memnun kaldık. Onları evet. Konuşacağız. Ama aslında olması gereken bu, yani insanın zarif bir varlık olması, her şeyden önce kendisini var etmesi ile ilgili bir şey. Hı-hı. Yani öyle olursa oluyor, olmuyorsa sanki hiç yokmuş. İşte bu sizin söylediğiniz gibi dışarıdan veya olanlarda işte olağan dışıymış gibi gözüken evet, bir şey haline
evet,
dönüşüyor.
Ama artık öyle görüyoruz ne evet, yazık siz, ki ya. Olmaması gereken bir şey belki ama evet, evet, evet.
Maalesef
evet.
Öyle.
Şimdi peki dilimizde midir o, davranışlarımızda mıdır? Ya da nasıl yansır dilimize, davranışlarımıza? Nasıl yansımalı o özümüzdeki zarafet?
Şimdi bu zarafet konusunu konuşmak istediğimde aslında yani ben tabii bir ilahiyatçı olduğum için hani evet. Belli kavramlardan hareket ediyorum ya, her hafta buraya gelirken onları çalışarak geliyorum. Rıfk kavramı karşıma çıktı. Rıfkı ismini taşıyan dinleyicilerimiz olabilir. Yani onlar isimlerini
geliyor
biliyorlardır. Evet. Bu işte bu nezaketi, zarafeti ve yumuşaklığı ortaya koyan bir şey. Ve bizde var olan, hamurumuzda var olan ve varlıkla her türlü ilişkimizde, kendimizden başlamak üzere, hı hı. Bütün varlıkla olan ilişkimizde, iletişimimizde içinde olmamız gereken bir hal, bir boyut olarak tanımlayabiliriz bunu. Bu tabii biraz kolay anlaşılabilir bir şey olmaktan çıkıyor çünkü... davranışa nasıl dönüştüreceğiz? Sizin söylediğiniz gibi sözlerimizde mi? Nasıl yani olabiliyor bu? Olmasının önüne geçen şeyler neler? Biraz böyle çevresinden dolanırsak belki
hı hı. O şekilde ancak onu
evet, konuşacağız. Şimdi insan aslında tepkisel bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın özünde bu yok. Yani tepki arızi bir şey gibi düşünebileceğimiz hı-hı. bir durum. Yani insan normal şartlar altında düşünür, davranır. Ama düşünmeden, düşünme süreçlerini işletmeden, hani kararsız bir biçimde tepkilerle hareket ettiğinizde o zaman işte ortaya çıkan davranışınız çok gerçekçi bir davranış mıdır? Bu soruyu sormak lazım. Hı-hı. Çünkü çoğunlukla davrandığımız şeyler, yani artık ortaya çıkmış olan, eyleme dönüşmüş olan, somut bir biçimde karşılaştığımız şeyler, eğer bu düşünme süreçlerinden geçerse, çok hoşumuza gitmeyen şeyler bile olsa sorumluluğunu alma konusunda çok zorluk çekmiyoruz. Çünkü olur, hata yapabiliriz. Yani o şekilde planlamamışızdır, o şekilde karar vermemişizdir ama sonuç... pek çok faktörle belirlendiği için sonuç ortaya o şekilde çıkmıştır. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu da alabiliriz. Hataysa hatamızdan dönebiliriz. Hı hı. Ama işte bu refleks söz konusu olduğunda, tepkiler söz konusu olduğunda bu zarafetin önüne geçen şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi mesela öfke.
Evet, hani, az önce de konuştuk zaten.
Şimdi öfke öyle bir şey ki insanı gerçekten sanki çok ciddi anlamda saran, sarmalayan, kuşatan ve oymuş gibi onu ortaya çıkaran bir. Yani sanki öfke eşittir insan gibi. Yani insan sanki başka türlü davranamazmış gibi. O kadar kuvvetli bir şey insan için. Ve yani bu öfkenin ortaya koyduğu davranışlar, gerçek davranışlar, gerçekçi davranışlar veya sizin her zaman için memnun kalacağınız davranışlar olarak sonuçlanmadığı için işte onun öncesine gitmek lazım ve onun öncesinde bazı bilişsel süreçleri harekete geçirip yani oraya varmadan kendinizi durdurmanın yollarını aramak lazım.
O zaman da işte dilin zarafeti girecek devreye.
Yani bilgiyle donanacağız mesela. Yani nedir bu bilgi? Şimdi Hazreti Ayşe devesine binmiş giderken istediği yöne gitmiyor diye yularından çekip onu rahatsız ediyormuş. Hı hı. Ve yani peygamberden bir uyarı işitmiş. Ne yapıyorsun demiş hayvana, ne yapıyorsun? Yani o senin dilinden anlamıyor. Sen onun yularını çekerek ona gayet nezaketsiz davranıyorsun ama evet, hala bile evet, senin istediğini evet. yapmıyor. Bundan iyi bir şey çıkmasını bekleme. Hı hı. Ve yani aynı şekilde mesela birisi o kervanda yol alırken yine aynı şekilde deveye lanet olsun işte ben seni sürüyorum ama gitmiyorsun istediğim yere veya istediğim şekilde hareket etmiyorsun dediğinde in o hayvandan demiş. Yani lanetlediğin bir hayvanın üzerinde yaptığın seyahatten ne sana ne bize hayır gelir.
Evet, evet.
Şimdi onun için yani insanların bunları bilerek, biliyor olarak hareket ediyor olmaları daha da acı verici. Madem bunları öğreniyoruz baştan nasıl oluyor o zaman? Nasıl oluyor da hala aynı şeyleri işletemiyoruz diye o soruyu kendimize sormamız lazım. Dil diyorsunuz mesela, dil o kadar enteresan bir şey ki şimdi Yahudiler... İlk Müslümanlık yayılmaya başladığı zaman bir selam kelimesi üzerinde anlaşıyorlar. Diyorlar ki esselamu aleyküm diyelim birbirimize. Hı hı. Hani barış, esenlik, iyi dilekler üzerinize olsun anlamına gelen bir söz. Şimdi bunlar da yoldan gelip geçerken bakıyorlar ki Müslümanlar birbirlerine esselamu aleyküm diyorlar. Bir dil oyunu yapıyorlar orada. Esselamu aleyküm diye birbirlerine dalga geçerek sesleniyorlar. Hmm. O da ölüm üzerinize olsun. Hmm. Bela üzerinize olsun. Lanet üzerinize olsun anlamına gelen bir söz. O toplum için evet. söylüyorum. Yani bakın hani niyetinizi bozduğunuzda evet. her şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Hmm. Böyle bir şeyi bir insan bir insana kolaylıkla söyleyebilir mi? Hmm. Yani ayrı inançlardan dahi olsanız bunların hepsi aslında insan için yasaklanan şeyler.
Evet.
Ve İnançla ilgili olarak konuşulduğunda şu kadarına kadar gidebiliriz. Asla ve asla hiç kimsenin hani Allah dışında inandığı şeyler varsa onlara dahi kötü söz söylenmemesi gerektiğiyle ilgili kesin bir emir var Kur'an-ı Kerim'de.
Neden?
İnsanlar bunu atlıyor işte. Hı hı. Yani siz Allah'ı bırakıp onların tapındıkları şeylere sövmeyin ki onlar da hadlerini aşarak bilgisiz bir şekilde Allah'a sövmesin.
Hmm.
Çünkü şimdi burada da işte yeni bir şey daha girdi devreye. Bu karşılıklılık meselesi.
Evet.
Yani sizin yaptığınız şey karşılık bulmuyor mu? Buluyor. Nasıl karşılık buluyor? Mesela bu tarz yönelimleri olumlu bir şekilde veya nötr bir şekilde susarak hiçbir tepki vermeyerek karşılayan ne kadar insan olabilir? Bir de bu da var değil
evet.
mi? Hani bunu yapan bir taraf, karşılayan öbür taraf, bir de işte o karşılayanın da nezaketi söz konusu. Yani o bana sövecek, ben de nazik bir şekilde ona karşılık vereceğim. Bakın bu da bir derece daha ileri gitmiş oluyor.
Evet. evet.
Boyut boyut, katman katman, yani içine girdikçe derinleşen mevzular.
Konular. Aslında dinde de zarafetin olduğunu görüyoruz. Dinin Müslümanlardan istediği güzellikler var aslında.
Gayet tabii.
O güzelliklerini yerine getirdiğimiz takdirde her şey su gibi yoluna akıp gidecek.
Gidecek ama biz bu yolun ne olduğunu baştan öğrenirsek ve biz bu yolla ilgilenirsek o yol akıp gidecek. İşte yani bilgilenme süreci işte evet. bizim o öze yolculuğumuzla ilgili bir şey. Mesela bu nefse hakim olma meselesi öfke kontrolünde bizim için çok önemli bir şey. Bununla ilgili olarak yine peygamberin bir sözü söylenir. Pehlivan rakiplerini yenen kişi demek değildir. Gerçek pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır diyor. Yani çok zor bir şey.
Evet,
hani
evet,
bunu bir benzetmeyle çok veciz bir şekilde ortaya koymuş. İnsanlar kaba kuvvet kullanmayı ve o kaba kuvvetle karşılık vermeyi çok iyi biliyorlar. Ama bilmedikleri bir şey gerçekten karşıdakine daha üst bir duruş sergilemek istiyorsanız. Hani bunun adı yenmekse eğer onu yenmek istiyorsanız. Onunla aynı cinsten davrandığınızda onunla aynı yerde durduğunuzu bir an önce fark etmenizin gerektiği.
Evet, ona da fark ettirmemiz gerekiyor.
Bu sayede fark eder. Bu sayede fark eder. Evet. Ondan sonra iyilikler doğar. Yani şimdi mesela düşünün, hani trafikte tartışmalar yaşıyor insanlar. O ona, o ona. Yani biri birine mesela onun ezberini bozacak şekilde çıksa, ya gerçekten çok özür dilerim. Yani tamam yaptım böyle bir şey dese, karşıdaki ne yapar sizce? Bazen bilinçsiz bir şekilde sövmeye devam ediyor.
Evet,
onu da fark
evet.
Çünkü başka türlüsünü hiç görmemiş, hiç karşılaşmamış ya. Hala o türden devam ediyor. Öbür türlü olduğunda şöyle bir, ya işte yani dikkat edin ya, bir daha yapmayın falan gibi böyle bir hemen bir tık aşağı iniyor. Yani.
Az önce öfke kontrolünde de konuştuk. Gerçekten çok önemli. Aslında tüm bu güzellikleri kişiliğimize taşırsak işte o zaman zarif insan olabiliriz,
evet,
herhalde.
Yani,
zarif
bir de,
Müslüman olabiliriz.
Ne olmak istiyoruz yani? Zarif insan, zarif Müslüman olmak istiyor muyuz? Evet. Şimdi Yunus Emre'nin derdi çokmuş o anlamda. Derviş olmak istiyor ya, yani ermek istiyor. Gerçekten hayatı bambaşka gözlerle görmek istiyor. Çünkü her şey o kadar rutin bir şekilde devam ediyor ki, ama bir incelik var yani. O inceliği görüp o inceliği yaşamak istiyor. Mesela onun sözlerinden biri olarak geçer. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Yani böyle yapmadığın sürece işte bu nezaket. Yani derviş olalım diyemiyorum da, olamayacağımız çok açık. Bu kadar inceliği yaşayabilir. Yaşayalım yani, ben de sizin gibi konuştum şimdi dediniz ya, olağanüstülük diye. Yani ama onu olağanlaştırmaya ve gerçekten özümüzün o olduğunu ve bunun normal bir şekilde olabileceğine inanmakla herhalde başlıyor. Yoksa bu karşılıklılık esasına dayalı olarak her yapılana aynı cinsten, aynı türden veya aynı güçle karşılık vermek bizi hiçbir yere götürmeyecek, taşımayacak.
Evet, evet.
Şimdi bir de tabii ne ölüye ne diriye meselesi var. Bizim kültürümüzde aslında sadece dirilerle ilgili değil. Yani arkasından konuşma meselesi de biraz nezaket gerektiren bir mesele. Ne olursa olsun bütün varlıkla ilgili söylenmiş bir şey. Yine burada hiçbir şekilde inanç ayırt etmeden. Mesela bu konu çok tartışılıyor. O kadar inanılmaz boyutlara varıyor ki vefat etmiş Müslüman olmadığını düşündüğünüz, bu da ne demekse bilmiyorum yani, sanki herkesin böyle bir anında yazıyormuş gibi insanlara Allah rahmet etsin bile demezler, dedirtmezler. Ne oluyor yani, bunları yaratan Allah hani sizin dilinize mi yapışıyor o Allah'ın rahmetini bunlar için istemek?
Evet. Niye bu esirgenir böyle bir şey?
Çok enteresan yani. Nereden öğreniyorlar bunlar bu işleri? Ben anlayabilmiş değilim. Güya bunları delillendiriyorlar. Ayetler getiriyorlar, hadisler getiriyorlar. Yok öyle bir şeyler.
Evet.
Her şeyi ve herkesi yaratan sahibi o. Dolayısıyla bütün herkes de onun rahmetine muhtaç olduğuna göre, yani bir Müslüman böyle olduğuna inanıyorsa onu hasredecek, birilerini dışarıda bırakacak, kendi sevdiği birilerini onun içine çokça alacak. Kimin haddine? Bu da bir nezaketsizlik ama bunu da çokça toplumda görüyoruz.
Görüyoruz. Daha gördüğümüz neler var? Aslında
son bir şey söyleyeyim mi?
Söyleyeyim.
Bu çok enteresan. Şimdi birisi sıtma olmuş yatıyor.
Evet.
Sıtma bildiğiniz gibi ateşli, çok çileli bir hastalık. Bu sıtmaya da lanet olsun dediği anda peygamber yanına giriyor. Diyor ki sakın. Bak diyor, bu mübarek bile diyor senin vücudunda diyor bir hatayı gidermek için gelmiş olabilir. Buna diyor lanet etme. O da bir vazifeli, o da görevini yapıyor. Yani sıtmaya karşı bile nezaketli olmak gerektiğini söyleyen bir kültür var bir tarafta. Ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. İşte bir başka
biz
boyutta
konuşa, konuşa senenin sonuna geldiğimizde özümüze dönmüş olacağız sevgili Remziye Ege. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikteyiz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile özel yolculuk köşemizde birlikteydik. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.